Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjındayız. Şahane bir hava var Bilgehan Başkan dışarıda. Tam çok trafikte güzel. Kalabalık bir hava.
Tam.
Yani tam böyle trafikte şakır şakır iyicene kilittir o. O böyle ısıtıcıyı açacaksın. Ilık ılık ılık ılık böyle gideceksin. Saatlerce yolun tadını çıkaracağın şahane bir trafik akşamında bir konuğum var. Kaan kardeşim burada, Kaan Arıcı. Ta Danimarkalardan geldi. Ha, havanın iklim olduğu yerden geldi Bilgehan Başkan. Az sonra Danimarka'yı falan da konuşacağız. Cuma akşamının şarjı en eğlenceli şarjımız. Atalar Hocam da yok aramızda. O da bizi sıkıyordu, geriyordu burada. Allah şükür o bugün yok.
Begüm de yok bugün.
Begüm de yok. Begüm de dırdırından artık, tırtırından. Yani bize günah gelmişti be mıy mıyından. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Cuma akşamı trafik saatinde şarjımızdayız. Bilgehan Başkan bir yorum gelmiş. Burada Atalar Hocamı da gömdüğü için okuyacağım bu yorumu.
Hadi ya. Gözücümle gördüm, bayağı yazmış bu arada.
Evet, uzun uzun yazmış yani. Sadık bir dinleyicimizmiş. Yorumunu niye okuyorum şu an biliyor musun? Yani diğerlerini de okuyoruz da. Avusturya'dan yazıyor.
Aa.
Kardeşim Avusturya'dan dinliyorlarmış bizi ya.
Vallahi çok iyi, teşekkür ederiz.
Vallahi Fatma Hanımcığım, Fatma Hanımefendi. Fatmacığım.
Baş tacısı.
Evet, Fatmacığım yazmış. Şimdi beni öven taraflarını okuyayım mı önce?
Hadi. Benden bahsetmiş
sizin,
mi?
Senden özellikle bahsetmemiş ama genel olarak şöyle diyor. Programınızın fanıyım diyor yani. Bizim yani. Kardeşim sen de buradasın yani. İş saatime denk geliyor diyor. İş saatinde çaktırmadan dinliyormuş. Avusturya'da da böyle bir mesai saatinde bir kaçamağı oluyor anladığım kadarıyla. Beni öven kısımdan okumayacağım ya. Atalar hocamızı da sesinden yaşlı bulmuş. Sesi zaten yaşlı geliyor. Bir de bakınca daha da yaşlı olduğunu görmüş. Bana çok sevindim.
Abi bakmış mı bir
evet,
de?
Evet, bakmış. Merak etmiş, bakmış. Sesinden de yaşlı gözüküyor diyor. Ben de diyorum ki göründüğünden de yaşlı. O kadar yani. Allah şükür aramızda yok. Şimdi Kaan var yanımızda. Atalar hocam bugün yok. Kim olduğunu bilmiyorsun tabii ki. Hocamız radyoculuğun duayeni Kaan. Türkiye'de radyo yokken, daha böyle radyolar icat edilmemişken hatta, bu böyle tahtalarla falan işte çeşitli alüminyum şeylerle paçavralarla bir şekilde radyo yayını yapmayı başarmış kadar eski bir dinozor. Burada da bizim Splinter ustamız gibi, biz Ninja Kaplumbağalar olarak Michelangelo ve Donatello, o bize eğitiyor burada. Sen şimdi ilk defa radyoya çıktığın için hangi anda konuşacağını merak ediyorsun. Hemen konuşabilirsin şu anda mesela.
Merhabalar diyorum herkese.
Bak bu kadar basit. Sesimiz çok net gidiyor radyoya. Şimdi Kaan'ın özelliği, benim okuldan arkadaşım, üniversite arkadaşım aynı zamanda. Biz onunla Bilgi Üniversitesi'nde bir sürü projeyle beraber yaptık. Benim bitirme projemde hem yönetmen yardımcılığı yaptı, hem oyunculuk yaptı. Başrol oyuncusu, ben de onun filminde oynadım. Bitirme filmimiz sanki
ya.
Yani böyle birbirimizin bir bağ kardeşliği var Kaan kardeşimizle. Fakat aramız açıldı. Araya mesafeler girdi. Niye? Kaan Danimarka'ya taşındı.
Çok güzel.
Kaç yıl oldu Kaan Danimarka'ya gidelim?
2008'de gittim. Bu sene 18. senem olacak.
Yani şimdi herkes mesela kaçmaya çalışıyor bir yerlere. Bir şekilde duyuyoruz hani burada bulamıyorum iş, burada rahat edemiyorum falan diye. Böyle işte Hollanda'ya kaçayım, İngiltere'ye tüyüyeyim falan diyenler. Onların o furyasından hepsinden önce bir şekilde gittin Kaan. Nereden? O zaman Danimarka ne alaka abi? Danimarka'nın bir tek bildiğimiz futbolcuları vardı bizim için. Bir de futbol takımı vardı.
Bir de Kopenhag kriterleri vardı.
Aha, bir de evet gündemde o vardı. Peki 2008 yılında ne alaka sen Danimarka'ya? Nereden gördün Danimarka'yı da gittin?
Aynen, ben de çok bilmiyordum aslında. Ben hatırlarsan üniversite zamanı 2004-2008 arası biz üniversite okuduk. 2006'da Erasmus
değişim
programı.
Erasmus. Londra'ya gittim. Londra'ya gittin.
Orada şu anki eşim Ensofi ile tanıştım. O da Danimarka. Hikaye bu kadar.
Oğlum yırtmışsın be.
Aynen, tatlı bir
oğlum,
hikaye.
Oğlum gidiyorsun güzel. Bak üniversitedeki adam eşeği sağlam kaza bağlamış abi. En garantisi. Yani millet üniversiteden sonra ne iş yapacağım, nasıl yapacağım derken adam abi üniversitede kızı bulmuş. Danimarka pasaportu. Sende şu an var mı pasaportu?
Abi işte o yok. Danimarkalılar bunu tabii biliyorlar. İsveç biraz farklıydı. Orada pasaport alabiliyordu ama onlar da Danimarka'ya bak dedi ki onlar daha iyi yapıyor. Biz artık pasaport vermiyoruz.
Evet.
Danimarka'dan pasaport almak için artık ne yapacağını Danimarkalılar da bilmiyor.
Evet. Ya vermeyecekler. Ya belli ki vermeyecekler.
Çok zor.
Bizde 400 bin lira verir mi? Dolara verir mi? Öyle bir şey veriyorduk biz.
Veriyoruz
bizinkine
galiba.
Veriyoruz gerçekten. Evet. Yani Danimarkalılar bu işi şey bizden öğrensinler. Ev satıyoruz, veriyoruz biz pasaportu.
Sen orada yasal olarak her şeyi yapabiliyorsun ama aynı zamanda.
Yasal olarak
pasaport vermeseler de.
Pasaport vermesine gerek yok. Vize var. Vizede işte hatta bu sene yeniden başvurmam lazım. O oturum vizesi gibi düşünebilirsin.
Anladım.
O oturum vizesinin içerisinde çalışabiliyorsun.
Dur şimdi bunların hepsini konuşacağız. İnsanlar merak ediyor çünkü trafik saatinde şahane bir konu dinleyecek bence. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şarj'da bugün konuğum Kaan. Normalde ben erkek konuk almıyorum. erkek konuk almamayı tercih ediyorum yani. Zaten 3 tane sapız biz. Atalar Hocam, Bilgehan Başkan, ben burada. Erkek konuklar bir de sıkıcı oluyorlar. Yani şarkı çıkarmış, bilmem ne etmiş, ne anlatacak yani, değil mi? Öyle bize konuklar geliyor, sallıyoruz.
Sizin pek ilginizi çekmiyor.
Böyle dememek de daha iyi doğru olur sanki. Böyle demese miydik oğlum? Neyse. Kaan, 2008 yılında Danimarka'ya göç ettin. Yani kalktın, evlendin, değil mi? O vesileyle Danimarka'ya gittin. Üniversite yeni bitmişti galiba.
Ya şöyle söyleyeyim, üniversite yeni bitmişti. Yüksek lisansa başlamak için gittim aslında Kopenhag evet. Üniversitesi'nde başlıyordum aynı yıl. Oraya başvurdum çünkü evlensen de fark etmiyor, vermiyor. Oraya gelişin çok karışık yani. Ama evet. En kolayı o zaman öğrenci vizesiydi. Bana evet. Da burs vermişlerdi, ben de gittim öyle. Dedim ki burs yoksa gidiyorum.
Mantıklı. Evet. Yani hiçbir üniversite bittikten sonra burada hayat deneyimin olmadı aslında bakarsan.
Hiç olmadı, hayır.
Bu zaman bunu anlayamayız şu an. Mesela sen gittiğinde daha mı iyi olduğunu bilemezsin şu an. Yani şu anki durumda daha iyi olabilir evet, ama mesela 2008'de gittiğinde Türkiye'de kalsaydın mesela, kariyer açısından soralım ya da işte başka bir anlamda, iş veya mutluluk, rahatlık anlamda bilemeyiz bu kıyaslamayı herhalde.
İşte aynı şekilde ben düşünüyorum zaten bizim
evet.
Akranlarımız, yani bizim üniversiteden mezun arkadaşlarımız, kalanlarımızın içerisinde hani Murat var, ben Murat'ı biliyorum. İşte bazı arkadaşlarım var, reklama giren çok oldu. İşte hı-hı. Sinema yapan, biz sinema için istiyorduk asıl ama evet. Burada kalsaydım ne yapardım?
Ama o zaman da bu dönem için ve o zaman da bu sektör için böyle kısır bir zamandı. Yani öyle televizyon dizileri bile fazla yoktu yani. Biraz erken bir zamandı bunun için. Ama mesela sonuca baktığımız zaman iyi ki gitmişim dediğin noktadasın herhalde şu an aradan geçen
yıllarda. Maalesef öyleyim yıllarda. Yani. Ben şimdi buraya geldim bir hafta. 2003'te gelmişim en son. 2003 Mart ayında evet. Gelmişim. Yani 2 sene olmuş. Çok da bazı şeyler, bugün trafiği söyledim mesela, çok evet. Özlemediğin şeyler ortaya direkt gözüne geliyor.
Maalesef zaten. Ya. Yani Danimarka kadar refah bir ülke olamayız herhalde. Dünyanın sayılı en refah ülkelerden bir tanesi. Ama bu refah neye göre refah yani? Orada mesela sen onu hissediyor musun yani?
İşte asıl konu o. Yani en mutlu ülkeler diye her sene çıkıyor 2025.
Evet.
Yani Danimarka ilk 5'te oluyor, Norveç oluyor, Finlandiya oluyor. İşte İskandinav ülkeleri de konuşuluyor ama mutluluk nedir aslında çok ilginç. Onu da herkes tartışır. Dışarı çıkıyorsun, ben -10'dan geldim. O yüzden tişörtle dolaşıyorum. Amcanın teki dedi ki sen iyi misin falan diye. Dedim benim için 15-20 derece fark etti burası.
Yaz gibi senin için burası yani.
Aynen. Ama orada da yaz olmuyor. Yani evet. Güneşi görsek ne zaman göreceğiz gibi bir durum var orada. Hani yemekleri desen iyi değil.
Evet.
Hani nerede nasıl mutlu olacağım dediğin zaman konu aslında şu. Bir aile veya bir insan için eğitim bedava.
Evet.
Ve sağlık bedava. Şimdi onları stres yapmadığın zaman.
Evet.
Bir anda diyorsun ki tamam ben ne yapmam gerekiyor? Ne istiyorsun hayatta onu yapabilirim. İşsiz kalınca işsiz maaş alıyorsun. Öğrenciyken aylık maaş veriyor ve kesin senden bunu geri istemiyor.
Evet.
O zaman işte o zaman mutlu olabiliyorsun. Niye mutlu oluyorsun? Stresin yok çünkü.
Evet.
Survival modda
yani şöyle. Böyle gençliğimi yaşayayım kafasında bir ülke değil. Ama tam gidip böyle çocuk yapayım. Çocuk büyüteyim ülkesi.
Evet ama ilginç bir şekilde de 6 milyon insanı var. O kadar.
Evet.
Fazlası da yok. Yani 85 milyon Danimarka'ya koysaydık acaba aynı şey yapabilirler
yok,
miydi?
Yok, imkansız. Zaten olur öyle da. Bir coğrafyası da yok aynı zamanda. Ama bir de şey de var. Bir yandan dünyada da çok göç alan bir ülke olarak da biliniyor. Yani şu an hala nüfusu göçmenlerle beraber 6 milyon mu?
Evet 6,5. Çünkü onlar göçmenleri böyle çok şey al, filtreleri şekilde alıyor. Hmm. İsveç çok alıyordu. İsveç de dedi ki Danimarka bizden daha mantıklı yapıyor. O yüzden biraz biz durmamız lazım dedi.
Evet. Peki mutlu musun memleketine geldiğin için?
Ya mutluyum, seni gördüm. Arkadaşlarımı görmek için geliyorum aslında. Biraz evet. Aslında annemi babamı görmek için geliyorum. Benim için hani ne bileyim sana yani herhangi bir metroya bindim sevinmiyorum yani. Ama evet. Geçen gün bir caddede yürüdüm. Cadde Bostan'da yürüyüp Fenerbahçe'ye kadar yürümüşüm. Hayatımda hiçbir zaman yapmadığım bir şey.
Evet.
İstanbul'da oturdum.
Özlemişsin değil mi onu işte?
Oraya bir döndüm dolaştım. Tabii eskisi değil ama evet. Tek başıma yürüdüm yani. Dedim ki abi ama yani 1-2 gün yani 3 evet. Ay sonra burada kalsam doğru. Aynı şeyi düşünür müyüm bilmiyorum.
Ama güzel memleket ya. Bize rağmen çok güzel bir memleketimiz var.
Murat Özsoy'la Şarj.
Kaan, sen 2008 yılında ülkeden gittiğinde olmayan bir şey söyleyeceğim sana. Bence şaşıracaksın diye düşünüyorum. Ben de yeni öğrendim ya böyle bir şeyin olduğunu. Şimdi altın günleri vardı, hatırlar mısın, bilir misin bunu? Şu an biliyorum. Pek böyle revaçta olmadığını zannettiğim bir şeydi bu. Annemlerin böyle gençliği çocuk yaşımdayken ben gördüğüm bir şeydi. Anneannemler falan da az ziyade yaparlardı. Şu anda erkeklerin de altın günü varmış.
Onu ben de şimdi yeni duydum.
Bilmiyordun değil mi böyle bir şey? Bilgehan Başkan, sen duydun mu daha önce bunu?
Duymadım bu arada.
Oğlum erkekler de altın günü yapıyormuş.
Ya mantıklı yani.
Yani ama ne bileyim ya, bu böyle kadın eğlencesi gibidir bence. Hani böyle poğaçalar, börekler yapılır falan. Eskiden böyleydi yani, şimdi cinsiyetçilik yapmış gibi olmayalım da budur yani benim gördüğüm teyzelerimiz.
Bizde ana olay pasta poğaça değildir ya gene.
Valla bilmiyorum yani, ana olay tabii ki altın takası. Altındır. Tabii ki.
Ama tabii bunun içinde şöyle bir durum var. Onu da not edelim. Yani ev hanımı olmak gerekiyor bunu yapmak için de.
Şimdi gerçekten... Tabii eskiden daha çok vardı.
Tabii ev hanımları benim annem de yapıyordu. Ama evet. Annem ya bir de onların konken günleri falan da vardı. Öyle durumları da vardı.
Evet.
Daha oynamak evde.
Ben hiç şahit olmadım.
Bizimkiler de yok. Konkenciler genelde biraz daha sosyetik gelirdi. Bizimkiler köylü. Bizimkiler çay içerdi. Yani onu anlamazlardı o şeylerden.
Ama işte o altın günü konusu anladığım kadarıyla ben annemi sordum ya, bu altınları veriyorsun, geri alıyorsun ve bir daha veriyorsun. Ya önemli olan şöyle bir şey, o anda para ihtiyacın olur, sana geldi
evet.
Herkes.
Şimdi dur, onun evet. Matematiğini şimdi anlayacağız. Şimdi ben de o soruyu sordum. Şimdi bugün bana bunu kim söyledi biliyor musun? Harun benim hoca var ya, PT geldi buraya.
Evet.
Hayvan gibi adam ya, dağ gibi adam, 1.85 boyu var, boksör şey bir adam.
Altın günü yapıyor.
Ha bugün bana ne dedi biliyor musun, tavuk pilav yerken? Dedi ki abi altın gününden dedi bana altın gelecek de dedi. Acaba o altın nerede? Şunu mu alsam, şunu mu yapsam gibi bir şey sordu. Böyle bütün tatlılığıyla böyle pembe pembe yanakları, dedim ki abi hayırdır ya. Hayırdır oğlum dedim, sen ne hayırdır, altın günü ne altın geliyor, ne yapıyorsun falan dedim. Abi bizim altın günümüz var dedi. Bu çok normal bir şeymiş. Salondaki PT'ler, antrenörler kendi aralarında altın günü yapıyorlarmış. Esnaf, mahalle esnafı, sanayi esnafı kendi arasında altın günü yapıyormuş. Şimdi hikaye şu abi, senin matematiğin iyiydi hatırladığım kadarıyla. Biz hepimizden daha iyiydi göreceğiz. Ben öyle hatırlıyorum. Zaten basit bir şey bu ama ben anlayamıyorum. Şimdi benim altınım var, çeyrek altın. Altın gününde çeyrek altın vermek için bir altın aldım ben. Altın günü geldi. O altını verdim. Biz de 10 kişiyiz. Sonra 10 kişinin içinde bir kura çekildi, bir sıralama yapıldı değil mi?
Aynen.
4. kişi olarak bana altın verildi. Sonra bir sıralama daha yapıldı. Benim sıram geldi yine bir şekilde bir tur daha dönüp. Ben yine altın verdim. Ben bu toplaşıp altın vermenin mantığını anlayamadım. Yani ben gidip altın alsam ve kimseye çay ısmarlamasam, poğaça börek yapmasam daha mantıklı değil mi?
Evet abi, orada katılıyorum ama şöyle bir düşünelim bir. Sen 10. kişisin diyelim, tamam mı?
Evet.
Sen 10. kişisin. Sen maalesef ilk 9 kişiye tek tek altın veriyorsun.
Aslında Allah kahretsin tane... çok kötü mesela bu.
Evet. Her ay bir defa toplanıyorsan 9 ay boyunca bir altın alıyorsun diyelim sen.
Evet.
O da senin için, ekonomi için iyi değil. Ama 10. ay geldiğinde eğer kimse firar etmediyse, her şey çok iyi gidiyorsa.
Abi ben girmem bu işe, kesin satarlar.
Firar eden olur değil mi?
10. ay sen 10 tane altın bir şekilde kumbaraya atmış gibi oldun. Yani aslında para biriktirdin.
Nerede biriktirdim abi?
İşte arkadaşlarının aracılığıyla biriktirdin.
Tamam da 10. kişi oldum ben.
Evet.
Bana 10 altın geldiğini varsayarsam, 9 sonunda, altın geldiğini varsayarsam.
En son geldi sana.
Bir şey söyleyeyim mi? Bu bir ponzi. Yani bunu ev kadınlarının yapmasının sebebi çok açık. Çünkü Ayşe teyze yukarıda oturuyor. Hanife teyze karşıda oturuyor. Yani en kötü gider alırsın. Çökersin kapısını, alırsın. Ama erkeklere ben güvenmem.
Ya bir de boks hocası demişsin, bilmiyorum. Aralarında şey yapıyorlar. Yani, round'a giriyor olabilirler
evet,
sonra.
Ama evet. Vermedin. Mesela ben girsem araya, benim altın yalan oldu. Kesin dayağı da yiyeceğim. Ben anlamadım. Başkan senin kafana yattı mı?
Yok, hiç yatmadı bu arada.
Ya şunu bir konuşalım. Atalar hocam da burada yokken bence aramızda bir çözelim şunu. Bir altın günü organize edip Atalar hocamı tokatlayalım.
Tokatlayalım.
Şu da 20 kişilik bir tezgah kur. 20 tane çeyrek altın dünyanın parası yapıyor. Atalar hocamı tokatlayıp kaçalım.
Benim. Onu en son atmanız lazım. Random seçtik falan deyip onu en son. Seni o geldi.
Tamam. Atalar hocamı tokatlayalım. Bizim bir karımız olacak bu işten. Biz yine bir altın.
Evet, neyse. Bir altını 19 kişi bölüşmüş olacak.
Ama eğlenmiş olacağız. Güzelce eğlenmiş olacağız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Kaan, şu anda biz dinleyen insanlar trafiğin göbeğinde can çekişmekte olan masum vatandaşlarımız ağırlıkta. Bir kısım metrobüste otobüsün camına dayanmış. Çaresizce yolun bitmesini bekliyor. Bir kısmı arabasında, bir kısmı takside, minibüste. Şimdi Danimarka'dan yeni geldin. Danimarka'da hiç böyle bir trafik yok mu yani? Hiç mi yok?
Ya trafik var. Benim oturduğum yerle, ben Kopenhag dışında oturuyorum. Bu suburb denilen ya da Banlıyor.
Böyle birkaç metroluk ulaşılan yerler mi bunlar?
Aynen. Ben 35-40 dakikada trenle gidebiliyorum. Bizim dezavantajımız şu. Tek bir yol var yani giden. Aslında iki yol var ama bir tanesinden. Hani o otoyol dediğimiz.
Evet. Çevre yolu gibi bizim mesela bir
evet,
tane.
Evet. O tıkandığı zaman...
Kilit oluyorsun.
Tıkanmış oluyorsun.
Ama yani böyle bir tıkanma şekli var mı İstanbul'daki gibi sen?
Yok, o kadar yok. Ya şöyle tıkanılıyor. Ya iş saati çıktığında ister istemez tabii ki de insanlar hani evlerine, özellikle cuma günü böyle de bir hava varsa biraz oluyor. Mesela yarım saatlik yol bir saat oluyor. Ama bir saat oluyor, bu kadar yani.
Evet.
Çünkü mesafe çok uzak değil.
Doğru.
Bu İstanbul çok büyük.
Bir de kalabalık değil. Bizde 2 milyon araba vardı bize sırf. Yani Kopenhag nüfusu kadar araba var bizde bence.
Kopenhag 1,5 milyon zaten.
Öyle mi? Daha fazla. 2 katı kadar araç var. Şu an trafikte aktif olarak geziyor yani.
Bir de Kopenhag'ın içine araba almama şeyi başladı. Çünkü herkes bisikletle. Orası çok düz bir yer. Hmm. Full bisiklet. Bisiklet yolları büyütülüyor. Araba yolları küçültülüyor. Mesela şöyle bir şey de ortaya çıktı. 2035 yılında işte karbondioksit free, yani özgür, hiç olmayacak şekilde
evet,
bir belediyenin bir olayı var. Mesela bazı benim bildiğim bir ilçeye normal benzinli arabayla girmek yasak. Ceza yiyorsun. Elektrikli araba olacak sadece o.
Allah Allah.
İşte öyle ilginç bir durumları var.
Ama yakında galiba komple elektrikliye falan geçmek gibi planları var bunların. Tabii. Böyle bir niyetleri de var.
Burada olay biraz bu Rusya-Ukrayna olayından evet. da biraz patladı. Rusya'dan biz alıyorduk sonuçta gaz. Baktı ki dışarıya enerjiye bağlı olmak mantıklı değil. Avrupa evet. Birliği biraz aydınlanmaya başladı aslında tabii. Bu son olaylardan sonra. Ve rüzgar enerjisi çok fazla var Danimarka'da. Asıl olayı o zaten. Oradan artık diyor ki biz artık kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz şeklinde bir şeye girdiler, politikaya girdiler.
Evet. Peki mesela bu şehrin içine arabayla girilmeyen diyorsun ya bir yerler. Bize de mesela hep konuşulur İstanbul'da bu hani şuraya işte sur içine arabayla girilmesin yok işte vizeyle girilsin falan filan. Nasıl uygulanıyor ki bu orada mesela insanlar arabalarını bırakıp sonra metroyla ya da işte ne bileyim bisikletle herkes buna okey mi yani?
Ya işte o aslında şöyle bir durum orada. Hani arabanı bir defa o Amerika'da Amerikan filmlerinde gördüğümüz işte park metreye gelip böyle hani ceza evet. keserler ya. O olay çok var ve çok fazla para kesiyor. Yani inanılmaz bir şey çıkartıyor.
Park edemiyorsun zaten girmek istemezsin diyorsun.
Girmek istemezsin. Ben başıma bir kişi daha geldi ve o ceza yiyince şöyle oldu. Sen boşa havaya para atmış gibi oluyorsun. Evet. En gıcık şey.
Ağırdır da cezalar mesela orada pahalıdır da.
1000 kuru mesela. O da 7000 TL.
7000 TL park cezası.
Park cezası vermek istemiyorsun yani.
Bizdekinden onu. Pahalıdır diye düşünüyorum. Bizde bilmiyorum ne kadar olur ama kulağıma fazla geldi. 7000 lira da ayıp ya bir park etti diye.
7000 liradan daha çok galiba şu an. Öyle bizde. Mi? Bir en son fiyatlar yeni çıktı zaten.
Allah
bakarız.
Allah park cezasına da.
Ama orada herhalde biraz da çekme parası da var.
Ha. Bizde park cezası diye bir şey yok ya. Dandun koyuyorsun. Çekmezlerse çekiciye yakalanmazsan yırtıyorsun yani. Orada gerçekten koyduğun anda şak diye iliştiriyorlar bir yerine bir şey.
Tabii insan az. Nasıl derler? Araba az. Çalışan insan fazla olduğu için bulabiliyor. Evet. İstanbul'da o adam parka da yani gezmesi lazım ki o arabayı bulsun. Evet.
Abi bir de şimdi Kopenhag da galiba Avrupa'nın birçok şehri gibi düz ayak bir şehir yani. İstanbul gibi tepelik değil yani. Bizde mesela bisikletle gezelim işte efendim işe bisikletle gidilsin ya da işte o şeyler var bu scooterlar var mesela elektrikli. Onlarla falan bir furya başladı ama abi bizde yokuş aşağı yokuş yukarı bozuk yollar falan gitmeyiz yani biz olmaz.
İstanbul'da imkansız bu arada.
Düz olması lazım
abi,
yani.
Danimarka'nın en yüksek tepesi 200 metre falan. Oha. 220 metre yani internet
nasıl
atmak
ya?
Lazım.
Evet. Danimarka'da dağ yok.
Bu adam her gün Mecidiyeköy'den çıkıyor yokuşu. Her gün çıkıp geliyor yani.
Bu adam park cezası 1246 liraymış.
Yani o da çek yakalanırsan yani.
Zaten ben... park etmek arabayı otoparka 500 lira.
Doğru. O zaman dışarı koyarım.
O riski alabilirim.
Ben de alırım zaman. Vale gibi yani. Devletin valesi gibi. Ne kadar ayıp oğlum öyle söylenir mi ya? Allah Allah.
Murat Özsoy'la Charles.
An bir haberim var. Amazon yapay zeka alanında artan rekabet nedeniyle 16 bin çalışanını işten çıkartmış. Daha önce de belki görmüşsündür. Robotlarla falan taşıma yapıyorlar artık böyle komple. Yapay tabii, zeka tabii. destekli falan. Artık böyle bu tarz işler lojistik hizmetlerindeki belki insan kaynağına az gerek kalacak gibi bir durum var.
Abi ona zaten biraz bakanlar Amazon'un warehouse dedikleri bu depo dedikleri evet. yerlerdeki robotları görmüşsünüzdür.
Evet.
Ve o robotları aslında bir şirket yapıyordu. O şirketi satın alıp dedi ki ben bunu kimseye vermeyeceğim. Çünkü o robotları başka şirketler de kullanıyordu. Bir anda o şirketleri de dışarı evet. attı. Abi çünkü şöyle bir durum var. Amazon'un günün sonunda ben en fazla para nasıl kazanabilirim diyor. Ya aslında insan çalıştırmak veya insanlara iş bulmak gibi evet. bir derdi yok Amazon'un. Ve o robotlar 24 saat çalışıyor.
Evet.
Kıkırda çıkarmıyor.
Ağlayıp zırlamıyor. Evet.
Aynen öyle.
Ve yani, bozulunca da tamir ediyor.
Mekanik köleler çalışıyor istediğin kadar. Evet. Peki şimdi mesela bu yapay zekadır, robottur falan filan. Şimdi bunlar insanların işlerini elinden alacak mı diye bir konuşulur ya her zaman. Türkiye'de mesela o kadar hızlı olmayabilir bu dönüşüm. Çünkü hani bizim hizmet sektörümüz var. Orada başka türlü Danimarka'da belki. Var mı şu anda yapay zekanın ya da robotların insanların elinden işlerini aldığı bir durum oralarda? Ya,
şu anda Danimarka'da gözle görülür bir durum yok. Ama bu biraz şey gibi oluyor. Nasıl derler hani kötü böyle bir felaket tellalcısı gibi böyle giriyor o konu. Herkes konuşuyor. Ama Danimarka'da şöyle bir sorun var. Ekonomik Danimarka Amerika'ya çok bağlı bir ekonomisi var. Yani Avrupa'nın içerisinde de birazcık hani işleri olan hani bu projeyi sadece Danimarka'da yapmıyor. Çünkü Danimarka'da o market yok. Evet. 6 milyona ne satacaksın?
Evet doğru.
Asıl sattığı şey enerjisi olsun veya işte Novo Nordisk gibi işte insülin olsun. Hmm. 26 ülkede farklı yerde ofisi olan bir yer. Ama Donald Trump gelip şey diyebiliyor abi. Novo Nordisk yeni çıkardı o ilacı. Ya bu özel bir durum. Yeterli kalite sayıda benim için üretemiyorsun. Ben onun şeyini, sahtesini üreteceğim ve devlet destekli sahte üretiyor ve onu iptal ediyor. Novo Nordisk normalde hisse senedi artmasına rağmen 9000 kişiyi 2025'te işten çıkardı.
Evet. Peki iş var mı Danimarka'da? Mesela Avrupa'ya gidip iş bulma hayaliyle giderlerdi ya eskiden. Artık mesela o durum nasıl orada?
Ben kimseye tavsiye etmem. Yani Danimarka'ya geleceksiniz, iş bulmaya gelmeyin. Ben 18 senedir doğru düzgün bir iş bulamadım yani, onu söyleyebilirim. Çünkü Danimarka'nın içerisinde bir defa Danca, hani dili çok garip bir dil. Hani evet, onu bir kenara koyduk. Expat olan gelenler, hani İngilizce şeklinde gelip hani ben bu işi yapacağım gelenler zaten belli bir seviyede geliyorlar.
Evet.
Hani böyle start, hani ilk başta junior bir şekilde kimse girmiyor orada. O üniversiteden mezun olduktan sonra, hani orada okudun, üniversiteden mezun oldun. Eğer böyle mühendis gibi de değilsen, hani biz sinemacıydık ve zaten hani benim için evet, o konuda bir şey yoktu. O zaman çok şey zor oluyor. Gireceğin yer neresi? Tanıdığın adam yok.
Evet.
CV açılıyor. Bir yere başvuruyorsun, o CV'ler bir iş başvurusu. Zaten 1000 kişi başvuruyor. Hani seni arada evet, nasıl görecek o?
Danimarka'da ne işi var ki abi? Yani bu endüstri, saydığın endüstriler dışında nedir?
Ya en fazla şey dijital iş şeklinde startuplar çok fazla var. Danimarka'nın en çok export yaptığı, yani ihraç ettiği şey domuz eti, insülin.
Evet.
Ve rüzgar enerjisi. Bu dördü. Yani şimdi ben bunları yanlış söylemişim. İnternette belki evet, biraz evet, değişmiş olabilir ama domuz etinin çok fazla var. Tabii onu yapıyor. Bir de
Danimarka. İsim vermeseydik iyiydi. Neyse olsun. Öyle, sağlar zararlı. Olsun, Danimarka'dan geldi. Evet. O yüzden de insanlar ne iş bulursa onu yapıyorlar gibi bir durum oluşuyor galiba orada.
Gibi, aynen.
Evet, ama işsiz kaldığın zaman da galiba yine...
İşsizlik maaşın var, o iyi işte zaten.
Nedir mesela işsizlik maaşı? Hepimiz konuşuruz bunu, işsizlik maaşı varmış, Almanya'da şurada veriyorlarmış.
Ben almıştım.
Nedir abi, Türkiye'de ne kadar veriyorlar?
Şimdi mesela diyelim ki üniversiteye girdim ben, evet, yüksek lisansla mezun oldum. O yüksek lisans sürecinde sana mezun olduktan sonra diyor ki gel seni bir şeye alalım diyor. Bir işsizlik
bakma. Kayıt altına alıyor seni.
Evet, orada seçebiliyorsun da hangisi.
Tamam. Olur.
İşte benim girdiğim bir yer vardı ve bana ilk ay 12 bin kron veriyorlar.
Kaç yani para yapıyor?
Vergiden sonra 7 ile çarpacaksın. 70, 96 bin TL.
Ne diyorsun şey, ya?
94 bin TL falan.
Çalışmıyor, 96 bin TL veriyorlar.
84 bin, pardon.
84 ben 7 bin lira aldım işsizlik maaşı.
Çok 2024'te. Bile. Adam ona çok bile kardeşim.
O da 6 ay.
Sana çok, ama dur, her şey böyle kadar kolay değil tabii ki. Şimdi birazdan orada yaşamanın zorluklarını da soracağız. Bakalım o para yetiyor mu şimdi başkanım yani? 7 bin liraya başına koy noktasına gelir miyiz? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum, bakacağız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi Kaan konuğumuz Danimarkalardan buraya geldi. Bilgehan Başkan'la demin işsizlik maaşı konusunu konuşuyorduk ki dedi ki ben 7 bin lira işsizlik maaşı aldım bir seferinde dedi. Evet. Türkiye'de değil mi? Türkiye'de evet, oldu bu. Kaan da dedi ki orada üniversite
mezununa
yaklaşık sonra 80 bin lira gibi, 87 bin lira gibi.
84 bin galiba tam.
84 bin lira gibi bir işsizlik maaşı veriliyormuş. Şimdi bu bizi oldukça rahatsız etti. Açık konuşmak gerekirse. Yani arada 80 bin gibi bir fark olmasa hani o kadar koymazdı. Şimdi bu çocuğa 7 bin lira, sana 80 bin. Bana şöyle şeyler söylemen lazım. Ve bizi dinleyenlere şu anda. Evet, 87 bin alıyoruz ama kirası 50 bin lira ki burada 50 bin en kötü ev. 35 binden başlıyordur en dandik ev ki hani İstanbul'da ortalama 45-50'ye artık düzgün bir ev tutarsın.
Evet.
Efendim bir markete gidiyorsun, atıyorum yumurtayı alıyorsun 800 liraya. Suya veriyorsun 550 lira falan demen lazım ki bizim içimiz rahat etsin. Lütfen böyle şeyler söyler misin?
Kira konusunda haklısın. Kopenhag'da ev bulmak çok zor çünkü yeni bir şey yapmak, yani yeni eski binaları kesinlikle yıkıp yeni bina yapmıyor. Yani bu İstanbul'daki o şey değişimi var ya işte,
evet,
kentsel dönüşüm, o yok. O yüzden şu anda ev fiyatları ve hani kira fiyatları çok uçmuş.
Kaç para kardeşim düzgün bir ev kirası?
Benim eşimin kardeşi oturuyor 90 metrekare bir apartmanda. O aylık 12 bin kron veriyor. Neredeyse işte 14 bin kron veriyor. Neredeyse o işsizlik maaşından fazla veriyor aslında.
Oh be.
İçimizin yağları.
Pardon, 7 bin kron alıyorlardı.
Hayır, 12 bin kron. Tabii.
Ben 12 bin lira falan 80, diyor sandım.
90 bin lira falan veriyor yani.
Yani bak şöyle, işsizlik maaşı veriyor ama
evet,
bir kirayı ödeyemiyorsun diyelim hadi. 4 bin lira borç alsan ödersin ama hani diyelim öyle ödeyemiyorsun.
Ama şöyle oluyor onda da.
Evet.
Genellikle insanlar yani 90 metrekare çok, yani metrekare olarak çok büyük bir ev aslında.
Tabii.
Benim evim Kopenhag'da otururken 50 metrekareydi. Yani biz öyle iki kişi öyle yaşıyorduk.
Evet.
İki oda bir salon gibi düşünebilirsiniz. Ve insanlar ya öyle iki kişi yaşıyorlar.
Evet.
İki kişi yaşamıyor ya da bir oda kiralıyor. Evet. Ve oda kiraları da 5 ile işte 10 bin arası.
Abi oda kirası da tamam öğrenciyken yapılırdı, artık ondan sonra oda kirası istemez kimse herhalde.
Tabii kimse istemiyor. Oda arkadaşı istemeyen insan oluyor tabii ki de ama şehrin içerisinde.
Ama gerçekten şu oda arkadaşı işi çok uzuyor orada. Mesela 35-36 yaşında 40 yaşında adamın oda arkadaşı, böyle bir hayatı var. İşe gidip geliyor, oda arkadaşı, ev arkadaşı var ya.
Tabii o benim arkadaşım hatta 4-5 kişilerdi ama çok büyük apartman, yani apartmanları ve çok iyi bir yerdeydi. Ve hani onu o zaman kabul ediyordu.
Evet.
Çünkü yeri çok iyi.
Ya biz sırf onu yaşamamak için evleniyoruz mesela. Hani sırf elin adamıyla oturmayalım diye evlenen arkadaşlarımız var. Peki mesela marketlere girdiğin zaman, mesela bir poşet doldurmak diye bir hesap var burada. Başkanım, bir market poşeti kaça dolar?
Benim dün 1000 liraya doldu. Çok da bir şey almadım.
Aşağı yukarı ama galiba bu bir şeydir, bir belirtme şeyidir yani. Bir market poşetinin dolma fiyatı bence de 750.000 arasına... Evet. Geldi gibi market poşeti doldurmak. Ne kadar oluyor poşet Danimarka'da?
Ya ben süpermarkete girdiğim zaman minimum 200 kron yani 1400 TL alışveriş yapıyorum.
Oh, Allah'ım içimin yağları eridi. Danimarka bizden iyi değil, ben sana söyleyeyim. İçimin yağları eridi ya. Nedir abi, herkes çıkıyor. Almanya'da 1 euroya yemek yiyorum, Türkiye'de. Ne yapalım kardeşim, bizim de durumumuz bu ya. Ölek mi ne yapak ya, biz de bunu yiyeceğiz yani. Tavuk dönere 3-5 euro veriyoruz yani biz de. Ne yapalım, vermeyelim mi yani?
Evet yani o konuda ben çok ucuz diyemem Danimarka yemek konusunda.
Deme ya, maalesef. Deme gözünü seveyim ya, deme. Su serptik ya, işte radyo programımızın farkı bu bizim, şarjın farkı bu. Su serpiyoruz yüreklere, trafik saatinin şarjı devam ediyor. Murat Özsoy'la şarj. Evet Bilgehan Başkan, geldik o saate. Trafikte tıkılı kalmış arabalarının ya da toplu taşıma araçlarının içinde sıkışık kalmış. Zaten işten çıkıp yorgun argın eve gitmeye çalışırken de karınları son derece aç olan dinleyicilerimizi... Hüngür hüngür ağlatacak başlığa geldik, yemek konuşacağız.
Abi belki bu sefer canları çok çekmeyecek.
Belki çekmeyebilir çünkü aynen. Kaan'a soracağız. Danimarka'dan geldi ayağının tozuyla. Danimarka'nın yemeği nedir? Yani Danimarka'nın şu yemeğidir abi demen lazım.
Abi Danimarka'nın geldiğinde turistlerin de yediği tek bir olay var.
Nedir abi?
O da daha önce ismini söyleyeceğim çünkü Türkçe ismi yok. Smørrebrød diye bir şey.
Smørrebrød.
Aynen. Ve dedikleri şey, brød denilen olay bread aslında.
Evet.
Yani ekmek. Smørrebrød'e... İngilizcesi smear, yani sürmek anlamına geliyor belki.
Ekmeğe sürülen bir şeyden bahsediyorsun gibi, evet, geliyor bana şu an.
Bu da ekmeğin üzerine sürülen değil aslında ama o oradan çıkmış. Ekmeğin üstüne konan farklı farklı varyasyonlar.
Ekmeği yani sandviçin yarımı gibi.
Aynen, üstünü kapatmıyorsun, açık sandviç. Zaten İngilizce'de half open sandviç diye geçiyorlar.
Tamam, ne anlamına koyuyoruz üzerine abi?
O meşhur. Abi o normal klasikleri var ama aslında senin yaratıcılığın yani, o sana kalmış.
Tamam, Danimarka kültürü ne yapıyor bu konuda? Yani bu bize bırakmış. Ekmek, bana diyor ki ekmek al, oradan da istediğini alabilirsin kardeşim diyor. Nedir? Danimarka'nın mutfağı.
Aynen.
Açık mutfakmış Danimarka'nın mutfağı demek. İstediğini alabiliyorsun.
Abi klasik, ben bir tane söyleyeyim. Yapılanlardan bir tanesi yumurta ve karides.
Aa, iyiymiş.
Mayonez,
yumurta, ben de yok, karides. Ben de yok abi.
Mayonez, yumurta, ben karides bana akar bu arada.
Tamam.
Ya da böyle işte balık file dediğimiz.
Balık, yani bildiğimiz balık.
Evet. Uskumru çok fazla var. Oranın balığı uskumru çünkü. Ve domates soslu ya da farklı soslarda uskumru konabiliyor. Yani deniz mahsulleri çok önde.
Yani şöyle mesela cağ kebabıdır Danimarka'nın, tantunisidir gibi böyle. Yok. Şak diye yani onu arayacağım bir şey yok.
Yok.
Ama döner var galiba her yerde.
O döner her yerde. Şavarma diye geçiyor.
Şavarma diye geçmesi benim canımı sıkıyor ya. Şavarma ne ya? Şavarma ne şavarması? Döner kardeşim o. Ha tabii ki bazı restoranlar var, şavarma yapıyor. O bir şeydir. Ama Danimarka'da mesela dönerciler de şavarma. Avrupa'da görüyoruz bunun örneklerini yani. Dönerciler de şavarma tutuyor diye ona çevirmişler işini.
Evet. Yani çok bilinen bir terim diye herhalde işlerine geliyor. Evet. Sonuçta onu gören biliyor.
Benim bildiğim şavarma bunların böyle değişik bir lavaşı olur böyle. Daha böyle etli etli, yani etli de işte daha hamurlu hamurlu bir lavaşı olur. Onun içine ya tavuk ya da etten koyarlar. Bir de bunların böyle nohutlu, tarator gibi böyle nohutlu bir şeyi vardır. Bir sosu vardır. Onun odur yani şavarma. Döner içine işte soğan koyarsın, domates koyarsın.
Tahin sos.
Aynen, tahinli bir sos koyarlar. O, evet. O şavarma odur yani benim bildiğim. Evet.
Benim orada yediklerimde şöyle bir şey olmuştu. Adam sordu bana soru. Mesela krem fresh sos istiyor musun gibi sorular sordu benim. Şey, bildiğin salata sosu koyuyor.
Dönere değil mi?
Dönerin içine, ben dedim ki niye öyle bir şey yapıyoruz anlamadım ama orada seviyorlar.
Ya gurbetçi döneri diye bir şey var. Almancı döneri derler genelde ama ayıp olmasın diye ben gurbetçi döneri dedim. Sonra da açıkladım. O benim canım istiyor biliyor musun bazen? Dandik biliyorum o döner. Köfte gibi gözüküyor. Bizim dönerle gibi değil yani, belli. Ama içine ondan koyuyor, bundan koyuyor. Bir kumpir festivaline çeviriyor olayı.
Aynen.
Canın da çekiyor bazen. Başkan sen sever misin öyle?
Denemedim hiç ben.
Ben denemek isterim ama yine de döner içine patates bile koymam ben mesela. Döner, soğan.
Sade hani domatesi yeşillik falan bile koyunca.
Domates bile evet yani onu düşünürüm yani.
Sulandırıyor.
Onlar çok dolduruyor için gerçekten.
Evet salata yiyorsun.
O yüzden salata sosu hani ok ediyorsa anladım niye koyduğunu. Çünkü salata evet. Yarısı.
Peki mesela Türkiye'den gidip de orada bulamadığın ve özlediğin yemek oluyor mu?
Ya ben işte dolma. Ha. Özellikle zeytinyağlı yemekler, barbunya gibi yemekleri. Evet. Zeytinyağlı yaprak sarması benim en sevdiğim.
Kendin yapsan yapabilir misin?
Ya abi nereden bulacaksın o şeyin?
Yaprak lazım.
Yaprağını nereden bulacaksın?
Değil mi?
Gibi durumları oluyor.
Vay be. Ne kadar zamanda bir geziyorsun Türkiye'ye? Çok değil herhalde.
Çok değil işte en son yaklaşık 20 ay önce gelmişim.
Vay be. O zaman bol bol yaprak sarması göm gitmeden her bulduğun yerde bir yaprak ye. Tokat'ındır asıl. Tokat yaprağıdır. Öyle derler yani.
Bir de üzüm yaprağı götür birkaç tane.
Bir de abi hep aklımda buraya geldiğinde ilk yediğim şey annemler ne istiyorsun? Döner verin. Yok simit.
Simit değil mi? Vay be.
Simit.
Simit. Biz de simit her gün gördüğümüz bir şey yani artık çok da yüzüne bakmadık.
20 aydır simit güzelleşmiş mi? Daha mı iyiydi?
Çok
kötü müydü?
Ben gevrek simit. Orada simitler var ama pastane simit şekilde böyle hazır geliyor. Onları beğenmiyorum.
Olmaz abi. Olmaz. İşte gevrek ülkemizin simit. Güzelliklere bak. Bir simit mesela Danimarka'da yok abi. Biz daha iyiyiz Avrupa'dan bence. Murat Özsoy'la Şarj. Kaan Danimarka'dan geldin. Şimdi Danimarka'nın ülke gündemi, bizim ülkemizin gündemine girme sebebi son zamanlar Trump reisin Grönland açıklamaları. Diyor ki orada iki tane penguenle mi savunacaksınız orayı diyor. Danimarka'nın Grönland diye bir yeri var.
Doğru.
Peki şimdi bir Danimarkalı için mesela senin eşin Danimarkalı, oğlu Danimarkalı anladığım kadarıyla değil mi? 7 kuşak, evet. 8 kuşak Danimarkalı yani.
Danimarkalı.
Grönland diye bir yer Danimarka için önemli mi? Mesela bizim Kıbrıs gibi bir hikaye mi Grönland?
Öyle değil. Şöyle anlatayım. Grönland iç işlerinde aslında ayrı. Kendi parlamentosu, meclisi olan bir yer.
Tamam.
Kendi seçimlerini kendi yaptıkları bir yer. Fakat
Kıbrıs da öyle.
Evet. Ama dış işlerinde Danimarka orayı temsil ediyor ve Danimarka'nın bir özel bir yeri gibi görünüyor.
Evet.
Bu ne demek oluyor? Danimarka aslında oraya zamanında çökmüş oluyor.
Çökmüş. Zamanında Vikingler çökmüş oraya.
Orada Trump'ı söyledi. Doğru. Hani sen o zaman çöktün. Ben niye şimdi çökemiyorum?
Ben de şimdi çökerim diyor. Yani şunu soracağım peki. Danimarkalı bir bireyin, orada yaşayan bir vatandaşın Grönland'la ilgili böyle hayır oğlum alamazsınız gibi bir şey yok mu yani öyle bir?
İşte o konuda yok çünkü hatta şöyle ilginç komik bir anekdot anlatacağım. Yani anekdot demeyeyim de insanların Danimarka'nın kendi yaptığı espri. İkinci Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler hani Danimarka'ya girme yerine telefonla arıyor. Onlar da tamam okey verdik diyor. Hani
Grönland'ı mı?
Yok hayır Danimarka'yı kendisi. Yani öyle bir savunma yani Danimarka bile savunmamışlar evet.
Evet.
O yüzden Kopenhag hiçbir şekilde bombalan şey olmamış mesela yerle bile değilmiş.
Mantıklı olmuş o dönemde.
Adam evet. Diyor ki ben kaç kişiyim zaten askerinin sayısına bakıyor yani adam gelecek yani ne yapabiliriz diyor.
Doğru.
Hani 48 saat içerisinde tamam yani iki kişi böyle birbirine atış ediyor gibi bir espri var. Hani telefonla aradı.
O da hani şey adetini bulsun adetini bulsun diye.
Ayıp olmasın.
İki tane asker orada çünkü savaşması olmaz doğru.
Onlar diyor ki adam ölmenin gerek yok. Doğru. Sen gel bizi istirahatle buyurun hani.
Yani şimdi Grönland o kadar umurunda değil Danimarka'nın anladığım kadarıyla.
Yani umurunda olsa bile karşı koyabileceğin ne hani şey dese hani kanımızın son damlasına kadar savaşacağız dese zaten 6 milyon kaç doğru. Kişi savaşacak zaten.
Başkan bize bak lan Grönland'ı. Bir şey söyleyeceğim. Buradan bizi illa bir yetkili dinliyordur. Acaba diyorum. Acaba. Biz almasak
önce biz mi teklif etsek acaba? Ya bir şey geliyoruz verin.
Bir de şöyle bir espri var. Mesela ben Grönland için Trump diyor ki ben sana şu kadar para vereyim Danimarka'ya. Sen tamam. Bana ver diyor ama hani Grönland aslında ayrı bir yer. Hani sen şey gibi sen diyorsun ki bana
bedavadan para alacaksın abi.
Ha, evet.
Babanın arsası var bilmem nerede. Ali Bey'in şey yaptığı yerde bir arsası var babamın dutluğu var. Talip çıkıyor ve oraya rezidans yapacaklar. Çok da değerli bir şey.
Ama bir de orada da şöyle bir durum var. Hani aslında orası senin değil. Hani Grönland'a diyor ki niye bize para ver? Hani Danimarka'ya para gidiyor anladın mı? Hani o da bir komik.
Doğru.
O yüzden zaten şeye döndü. Ben de Grönland'lara vereceğim. Onlar
evet.
Karar versin.
Bir şey söyleyeceğim. Bence Türkiye olarak bizim milletimiz, bizim devletimiz bu işin altından kalkalım. Grönland'a biz girelim abi. Biz alalım. Biz talip çıkalım Grönland'a. Ya değerlidir. Bugün mesela ne kadardan aldın diyelim. Bugün atıyorum 1 milyar eurodan mı aldın mesela? Sallıyorum. Ya euro artıyor abi. Ya 10 sene sonra gene değerlenecek. Hiçbir şey yapmasan otopark falan yaparız. Kocaman arazi abi dümdüz. Devasa. Grönland'da ne yapılır ki? Grönland'da ne var abi?
Abi Grönland'ın sonuçta petrol var.
Tamam daha iyi.
O Kuzey Denizi'nde petrol
tamam baba.
Konusu. Bu bir. İkincisi şimdi dünyadan Kuzey Kutbu'nda her yere çok kolay gidilebilecek bir çok büyük üst oluyor. Yani çünkü ekvator en geniş yer ya oradan evet. Bir yere gitmek zor. Üste bir askeri üstün olduğun zaman hop Rusya'dayım.
Ha, oradan kestirme tabii yukarıdan ineceksin aşağı.
Tabii aşağı
Allah
yukarıdan.
Allah Allah neler var ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar savaş çılgınlarının olduğu bir coğrafyada, ülke, dünyada Barışçı olmanın hiç kimseye faydası olmadığını düşünüyorum şu an. Grönland'da biz çıkalım, biz alalım abi. Biri alacaksa bari biz talip çıkalım diye düşünüyorum. Danimarkalılar da o kadar umursamıyor. Sen hiç gittin mi Grönland'a peki?
Yok, gitmedim ama.
Danimarka'ya da uzak yani.
Uzak yakın bir yer değil.
Hani yani her yere uzak.
Zaten Nuuk ana şehri, zaten oraya gidiyorsun. Evet. Benim arkadaşım yaşamıştı Türk'te hatta. O da Danimarka ile evlendi, bir kız. Nuuk'ta gitti, 4 sene yaşadı, hatta oğlu oldu. Herhalde Nuuk'ta doğan ilk Türk, yani yarı Türk çocuğu diyelim. Allah, o olmuş Allah, olabilir
Allah,
bilmiyorum.
Allah Allah, ilginç hikayeler ya. Orada peki acaba insanların ne işi vardı yani? Zaten soğuk iklim. Yani bundan hadi petrolden önce ne yapıyorlardı acaba orada? Yani tarım zamanında benim, ne yapıyorlardı?
İşte o yani büyük ihtimal denizden şey yani denizden
besleniyorlar. Denizcilik yapıyorlardı.
Tabii, evet. Ondan besleniyorlar. Ama zaten benim arkadaşımın eşi Danimarkalı olan oraya işsizlik ajentasına, yani işsizlik bürosuna çalışmaya gitti. Grönlandlara iş bulmak için gitti. Çünkü onlar da ne iş yapacağını bilmiyor aslında.
Anladığım kadarıyla bizim insanımız gidip oraya iş bulmama üzerine. Yani bizim iş bulmayıp işsizlik maaşı alamayan, işsizlik maaşı verme şirketinde işe giriyor. Yani o şekilde işsizlikle ilişkimiz.
İş bulamayan, iş bulmaya, mantıklı da yani.
O kadar az işin olduğu bir ülkede zaten zor yani aslında. Her iş gelir elimizden. Ben bu Grönland fikrine kafam yattı. Başkan, bu konuyu detaylıca konuşalım. Bence Grönland'da biz sahip çıkalım.
Konuşalım, haber verelim.
Biz sahip çıkalım. Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te trafik saati bitmese bile, İstanbul trafiği bitmez çünkü Kaan. Daha sürüyordur muhtemelen ama biz maalesef vazifemizin sonuna geldik buraya kadar. Yani 8'de evinde olması gerekiyor dinleyicimizin. Yoksa yalnız başına kalıyor. Bir de üstüne üstlük hafta sonu geldi. Yarın öbür gün de yokuz ama pazartesi buradayız. Sen ne zaman kadar Türkiye'desin?
Ben haftaya salı dönüyorum.
Haftaya salı dönüyorsun. Güzel bir tatil oldu. Sonra döneceksin memleketine. Aynen. Artık Danimarka'da. Eksi 20 derece mi?
Eksi 10'du ben gelirken. Eksi bakalım 10'du. Göreceğiz.
Hadi ne bakalım. Kolaylıklar diliyorum. Danimarka'dan geldi Kaan ve dinleyicilerimize bir Danimarka ile ilgili bir briefing diyelim. En azından gitmek isteyenler için gelmeyin buraya. Burası pahalı dedi. Özetleyelim. Burada da o kadar kolay değil dedi bu işler dedi. Böyle şeylere ihtiyaç var yani. Herkeste şu an bir hayal şeyi var yani. Yurt dışına gideceğim ve dünya pembe olacak gibi bir hayal var. O da değil yani. Yurt dışına gitmek bir fikir olabilir ama o kadar da pembe bir dünya yok. Bazen bunu söylemek de lazım.
Herkesin kendi bir sorunu oluyor yani.
Evet. Evet. O zaman başkan, kapatalım mı bugünkü şarjı?
Kapatalım.
Şarj dedim, farkında mısın yanlışlıkla?
Şarjdır o.
Evet, dilim suçtu, şarjdır o. Şarj bitti, haftaya 18'den 20'ye, haftayı her gün buradayız. Murat Özsoy'la Şarj.